Ayrım 44.
Zemin sokaktaki muhalefet, çıkış noktası ise Marx'ın bize öğrettiği praksis. Praksis, pratiğin bilinçlendirmesi ise sokaktaki muhalefet sosyalistler olmadan ne yapsın? Bilinçlenemiyor. Pratikte takılıp kalıyor, kendi eksik ve geçici birliğini yaratıp bozuyor. Oysa masanın etrafında onlara da bir sandalye lazım, sosyalist örgütlerin içinde ya da kendinde örgütün içinde. Ama mutlaka onları da hesaba katmak lazım. Somut muhalefet konularında buluşmayı gözetmek, muhalefetle de birleşmeyi gözetmek değil mi? Başlıca mücadele alanı olarak parlamenter mücadele anlayışına dayanan yasal parti girişimleri ya da solun birliğinin ya da seçim platformundaki geçici birliğinin aracı işlevine sahip yasal parti girişimleri karşısında yukarıdaki bilinen itirazlar geçerlidir diyorsan, o halde bunların ötesindeki başka tür bir girişimi destekleme gerekçelerin ve çekincelerin neler olabilir? Başkası da ne ki? Sen de dünya çapındaki gelişmelerin sosyalizmin kesin bir iflası olarak algılandığı ve siyasi mücadelenin tüm bu nedenleri geri bir düzeyde geliştirdiği bugünkü koşullarda, sosyalist bir düzen alternatifinin geniş emekçi kitlelere somut gerçekleşebilir, yeni bir program olarak sunulmasının olanakları açısından yasal siyasi örgütlenme alanının değerlendirilmesi konusunu tartışılabilir bir konu olarak görüyor musun? Çekincelerin ise bu girişimlerin geleneksel sağ eğilimleri körüklemesine karşı duyarlılığın ve başlangıçta böyle bir alana yönelen çabaların hareketin gelişmesinde bürokratik boğulma ve dağılmalara yol açabileceği endişelerin ile mi sınırlı? Yoksa sen de sosyalizmin tarihsel bakımdan yeni bir döneminin fiilen başladığı günümüzde tartışma eksenine sağ sapma, sol sapma gibi argümanları koymanın anlamsız olduğunu, muhafazakar tarzlar ile yeni tarz devrimcilik arasında bir hesaplaşma bitirilmeden öncelikle yasal partinin nasıl kurulabileceğini tartışmanın ve bu yönde bir tercihte ya da girişimde bulunmanın hesaplaşma çizgisinin muhafazakarlık tarafında kalmak olacağını mı düşünüyorsun? Konjonktürel olarak böyle bir girişimin tanım gereği yekpare yapısından ötürü önündeki görevlere denk düşmeyeceğini ve tanım gereği eksen pozisyonuna yerleşerek bürokratikleşmeyi de körükleyeceğini mi ileri sürüyorsun? Bununla birlikte sorunların çözümünü tek bir başlık altında toplama yerine farklı sorunlara farklı çözümler üretmeyi gözeten interconnecte politik faaliyet bağlamında ele aldığında süreç içinde belki bir demokratik kitle partisine de ihtiyaç duyulabileceğini düşünüyor musun? Ama bu öylesine bir faaliyet tarzı ya da çözüm biçimi ki faaliyetine bununla başladığın takdirde sürecin bütün karakterine damgasını vurmaz mı? Özellikle bunu düşündün mü? Dertleşmemizin buraya kadar olan akışından memnun isen, önüne çıkan seçenekler arasında kendi öznel durumuna dair tespit ettiğin kurallar ve Türkiye'deki nesnel, tarihsel, konjonktürel durum ışığında interkonnekte politik faaliyetin en elverişlisi olduğuna karar verebiliyorsan, bu faaliyeti yeni tarz bir devrimcilik olarak değerlendiriyorsan, yeniden başlangıcında yeni tarzda olmak durumunda. Başlangıçta interkonnekte politik faaliyetin omurgası, yasa dışı ya da yasal fark etmez bir parti kurgusu ile oluşturulamaz. Önce kurmay çalışmasının örgütlenmesi ve bunun müfrezelerinin hayatın her alanında faaliyete geçmesi lazım. Ama lütfen bunu demek ki siyasal partiden önce bir gizli örgüt lazımmış diye yorumlama. Fiili olan ve yekpare olmayan bir örgütlenme tarzından söz ediyoruz. Özel olarak bir yasal parti çalışması ise farklı parçalar ve düzeyler arasında iç bağlantılar kuramaz ve bunların birleştireni olamaz. İlk ve öncelikli atılan adımlar nasıl olursa olsun ister istemez şantiye ya da yapı iskelesi misyonu buna yüklenir. Türkiye gibi bir ülkede yasal bir partinin şantiye olarak kullanılmasının gerçekçiliği ya da isabeti nedir? Enterkonnekte politik faaliyete bir yasal parti girişimiyle başlamamak lazım. Böyle bir girişim muhafazakar bir çözüm niteliğinden kurtulamaz. Demokratik Kitle Partisi tanım gereği herkesi hemen aynı yere çağıracağı için yekpare bir çözümdür. Parçalı muhalefet gerçeğine denk düşmez. Çünkü bugün farklı taleplere, beklentilere sahip muhalefet kesimlerini ilk adımda ya da tek bir adımla aynı bina içinde bir araya getirmeye soyunmak yalnızca sihirli bir çözüm arayışı sayılabilir. Herkesin kapsamına işçiler, öğretmenler, aydınlar, öğrenciler yani halkımız giriyor değil mi? Sözünü ettiğin Demokratik Kitle Partisi ise bu yalnızca devrimcilerin, senin örgütleneceğin bir zemin, devrimciler örgütü olmamalı. Hayır diyebilirsin, devrimcilerin, özellikle girişimci devrimcilerin bu zeminde yer alarak herkesi siyasete katacağı platformlardan birisidir bu. Ama böylesi yekpare bir çözüm tarzı ile böylesi zeminden yola çıkılması, henüz ciddi bir siyasi ilişkinin yapının kurulamadığı devrimci süreçlerde bunu kaçınılmaz biçimde mücadelenin ekseni haline getirir. Eğer tam da böylesi gerekli diyebiliyorsan, sosyalizmi organikleştiren bir kitle partisinin legal ve barışçı imkanlarla gerçekleşebileceğini savunuyorsan, seninle pek çok konuyu yeniden konuşmamız gerekebilir. Nasıl bir sosyalizm, nasıl bir devrim, nasıl bir örgütlenme bağlantısını yeniden kurmak üzere? Çünkü örgütlenmedeki bu tercihinle ister istemez parlamentarizmi tercih etmiş olursun. Gerisini artık Monsieur Bourgeoisie düşünsün. Peki bu parti ne yapabilir? Hangi ihtiyacı karşılayabilir? Siyasi dernek hüviyetindeki bir partide söylemiştim, her parti gibi siyasi olan her şeyi yapmaya mecbur. Bu partinin her şeyi yapabilmesi mümkün olmaz. Ama yine de her şey bu partiyle yapılıyormuş gibi olur. Bu tarz ise asıl ihtiyaç duyulan diğer devrimci araçların yaratılmasını geciktirir. Kuşkusuz diğer devrimci araçların bugüne dek gerçekleştirilememesi, yasal bir partinin denenmemiş senin tarafından bir araç olması, bunu şimdi atılabilecek cazip bir adımmış gibi görmene yol açabilir. Ama böylesi esas olarak devrimci saflarda bugüne dek başarı kazanılamamış olmasından kaynaklanan bir hoşnutsuzluğun örgütlenmesi ve başarı beklentilerinin bu şekilde tatmin edilmeye çalışılması anlamına gelmez mi? Kuşkusuz orta yerde devrimcilik adına pek fazla yaprak kımıldamazken, örneğin dev işçinin şimdilik adı var kendi yok hali ya da yalnızca bu yönde çalışmaların girişimleri söz konusu olabilirken, binalarına tabelalarını asarak ete kemiğe bürünmüş bir devrimci yasal parti pek çok insana cazip ve inandırıcı gelebilir. Çünkü bir yanda gerilla tarzında siyaset yapma vaadi, bu vaadin henüz cisimleştiremediği örgütlenme önerileri, diğer yanda bütün devrimcileri ve muhalifleri çatısı altına çağıran bir bina. Ama bina açıldıktan sonra nasıl bir devrimci çalışma vaat edebilir? Söz gelimi halk evlerinde ve benzeri derneklerde ne yapılıyorsa onları mı? Ama öyleyse çözüm zaten senin elinin altında olan bu tür binalara işlerlik kazandırmak diye düşünenler olmaz mı? Olmaz. Çünkü bu tür yerlere mühendisler, yazarlar gitmez mi? İşçiler bile terörist yuvası ya da polis ikide bir basar çekincesiyle gitmez mi? Oysa bir parti binasını polis her zaman basamaz. Riski az, devrimcilik yapılabilir. Ama bu risksiz devrimciliğin partisi haline gelmez mi? Elbette pek çok arkadaşın bakımından buna da ihtiyaç olabilir. Ama önüne koyduğun görevlere bununla başlamak herkese yalnızca risksiz devrimcilik vaat ederek başlamak anlamına gelmez mi? Şimdi risk alma kavramını kullanmanın elbette bir yandan rencide edici, bir yandan da devrimciliğin sanki mecburen gözyaşı ve acılara endeksli bir tercih olduğunu ima edici yönü var. Elbette böyle değil. Devrimcilik senin de mutlu olabilmenin bir yordamı sayılmalı. Neruda'nın mutlu insan tanımındaki gibi. Devrimci, aklı, bilinci, tedirgin, vicdanı rahat bir insan ve böylece mutlu olabilen bir insan değil mi? Ama bunun da standart bir ölçüsü yok ki. Kuşkusuz değişken bir özellik. Ama her işte riskten kaçınmak bir vicdan rasyonalizasyonuna yol açarsa bu mutluluktan da kaçış olabilir. Öyleyse hiç kimseye mutluluktan kaçış yolunu vaat eden bir risksiz devrimciliğe teşvik önerilmemeli. Risksiz devrimciliğe sosyalistliğe itiraz ederken söylemek istediğim yalnızca bu duygular. Böyle bir parti kurduk ama bununla iktidarı alma niyetimiz yok. Devrimci mücadele için başka işler de yapacağız diyebilirsin. Elbette. Ama bunu söyleyebilmek için öncelikle başka işleri de yapıyor olman gerekmez mi? Oysa bu parti işi başka işlerin yapılmasını öznel ve pratik olarak geliştirebildiği ölçüde gerekli sayılmalı. Sen ne denli öyle değil desen bile böyle bir parti ile siyaset sahnesine yeniden çıktığın zaman emekçilerin gözünde düzen partileri demeyelim ama diğer sosyalist partiler ile aynı kimlikle ve vaat ile belirmiş olmaz mısın? Öyleyse var olanlardan birine katılmak mümkün iken neden ayrı bir yasal parti? Hayır, onlardan farklı olacak, bir başka parti olacak bu diyebilirsin. Peki bu parti en çok kendisine benzesin ama en çok hangi bilinen örneğe benzesin? 1960'lardaki tip senin içinde sevimli bir nostalji mi? Bütün sosyalistleri bağrında toplayan, sosyalizm düşüncesini hiç olmazsa kelimesini bağıra bağıra şu ülke topraklarında ilk kez dile getiren bir örgüt. TİP 27 Mayıs ile birlikte nispi demokratik diye tanımlanması bir alışkanlık haline gelen ortama girilmesiyle ve sosyalizmin prestij sahibi olduğu bir dünyada henüz inandırıcılık ve ikna şansına sahip olduğu bir Türkiye'de ortaya çıkmıştı. Bugünden baktığında reformist, parlamentarist, sağ kulvarda yürüyen bir parti olduğunu söyleyebilirsin. Ama o dönem Türkiye'de sosyalizmin orta kulvarı da yoktu, sol kulvarı da. TİP Türkiye'de sosyalizm adına ne varsa onu temsil ediyordu ve bu nedenle sağ sapmayı filan temsil etmiyordu. Üstelik eski komünistlerin yani Türkiye'deki sol hareketin yıllar boyu yegane temsilcilerinin yer üstüne çıkarak açık siyaset tarzını kullanabilecekleri bir imkanı da sağlıyordu. TİP bu durumda Türkiye topraklarında sosyalizmin kök salmasında önemli ve tarihsel bir misyonu yerine getirebildi. Kısa sayılacak bir sürede ülkenin dört bir yanından sosyalistlerin ve kendini sosyalist addedenlerin birleştiği bir çatı olabildi. Ama bugün Türkiye'de sosyalistlik adına işlenebilen bütün günahların da fideliği yine bu tip zemini oldu, kaçınılmaz olarak. Şimdi tip örneği yeni tarzda üretilerek Türkiye topraklarında yeniden geçerli bir sosyalist zeminin hazırlanmasında işe yarayabilir mi? Her şey bir yana, devletin ve burjuvazinin bu tür bir tip örneğinden gerekli dersleri, senden daha fazla, çıkardığını hesaba katmalısın. Üstelik bugün kontrpolitika gündemde. Tip örneği şimdi sür kontrpolitika tarzı yaratabilir. Yani burjuvazinin zeminine geçip onunla baş etmeye çalışma tarzı. Üstelik tip döneminde naif ve bölünmemiş bir sosyalist hareket vardı ve sunduğu dava toplumda hemen saygı uyandırıyordu. Bugün kaşarlanmış ve bölünmüş bir sosyalist hareket var ve toplumda saygı uyandıran argümanları, davası, kontrpolitika ve sosyalizmin yenilgisiyle büyük ölçüde elinden alınmış durumda. Tip toplumda ve sosyalist harekette bir dinamizm yaratmıştı. Bu dinamizmden geriye bürokratik bir örgütlenme kaldı. Dinamizm devgençe geçti. Devgenç tip karşısında yeni tarz bir devrimciliği temsil ediyordu. Bugün dünyada ve Türkiye'de tip tarzı siyaset yeniden üretilebilme imkansızlığıyla artık ömrünü tüketmiştir. Devgenç tarzı siyaset ise hala toplumda bir dinamizm yaratma özelliğiyle ve şimdi senin elinde yeniden üretilmeyi bekliyor. Tip tarzı siyasetten olsa olsa yeni bürokratik örgütlenmeler çıkabilir. Devgenç tarzı siyasetten ise kendini hiçbir örgüt formuna sığdıramayan, kabına sığmayan, sürekli hareket ve değişim halindeki tarzlar. Tipten değil, devgençten devam etmende fayda var. Yeni bir tipten yeni bir devgenç çıkamaz. Tip çok uzaklarda kaldı. Geldiğin yer, devgenç tarzı. Geldiğin yerden devam edebilirsin. Sıfırdan değil, kazanılmış olandan devam edebilirsin. Gerilla tarzı ya da devgenç tarzı bir siyasete elbette tipe öykünerek ve tipi yeniden kurduğunu sanarak başlaman kadar isabetsiz bir tercih olamaz. Oysa devrimci saflarda önce gerilla tarzı siyaseti yeniden egemen kılmaya, bunun için zorunlu ilk adımları atmaya mecbursun. Yalnızca bugünü kurtarmak peşinde değilsen, geleceğini de kurmak istiyorsan buna gerçekten mecbursun. Müfrezelerin yeniden muhalefet alanlarında koşturmaya başladıktan sonra, kuşkusuz yukarıdaki soruların pek çoğuna da yanıt verebilen, siyasi dernek statüsünde bir demokratik kitle partisinin kurulmasına girişebilirsin. Ama kurmay çalışmasını örgütlemeden, müfrezelerini oluşturmadan, bunları faal hale getirmeden ve en önemlisi bu müfrezelerdeki kadrolarına enterkonnekte faaliyeti kendi öz deneyimleriyle benimsetmeden, yasal parti tartışmasını bitirmiş saymak ve bunun kuruluşuna girişmek olur iş değil. Kaldı ki ancak ve ancak enterkonnekte politik faaliyetin omurgasının oluşumuyla birlikte bir yasal partiye, Demokratik Kitle Partisi'ne olan ihtiyacın karşılanması olmazsa olmaz bir nitelik kazanabilir. Çünkü enterkonnekte politik faaliyetin mantığında muhalefetin ve muhaliflerin her kategorisine, her biçim altında ulaşabilme kaygısı yatmalı. Bu nedenle yasal parti tartışması yeni tarz siyasette önce illegalite lazım, sonra legalleşebiliriz şeklindeki tuhaflıklarla ve böyle bir parti olacaksa bu yalnızca iceberg'in görünen yüzü olsun şeklindeki rasyonalizasyonlarla da yapılmamalı. Her şey bir yana, dernekleşmenin mümkün olduğu koşullarda siyasi dernekleşme, partileşme neden mümkün olmasın? Mevzuat, üstelik ikincisini daha elverişli kılıyorsa, yeni tarz devrimcilik üzerine kurulu enterkonnekte faaliyetinde yasal partinin esas olarak muhafazakar tarzı, bürokratikleşmeyi yekpare bir araca mahkumiyeti ve benzeri ön plana çıkardığı ölçüde olumsuzluk taşıdığını görebilmelisin. Dolayısıyla Demokratik Kitle Partisi bu enterkonnekte faaliyetin birleştiren değil, tamamlayan bir parçası olduğu ölçüde tam da yeni tarz devrimciliğin biçimlerinden biri haline gelebilir ve projenin geliştirilmesinde, genişletilmesinde önemli işlevler yüklenebilir. Çünkü muhalefetin parçalı olmasının yanı sıra muhalifler de dağınık. Başlatacağın bu süreçte özellikle mücadele düzeyinin yüksek olmadığı, yani dernek ve insan hakları çalışması ötesinde somut ve geçerli başka siyasi faaliyet yolunun henüz yaratılmadığı, söz gelimi dev işçinin ve diğer mücadele örgütlerinin zemininin bulunmadığı, taşra devrimciliğini bu enterkonnekte faaliyete katmanın yollarından biri olabilir. Bunların yanı sıra başlatacağın süreçte bulunduğu yerdeki konumu nedeniyle mesleği, yaşam tarzı, geçim sorunu, risk alma imkanının fazla olmaması, kendisine edindiği statü ve benzeri gerekçelerle devrimci saflara hemen ve doğrudan gelemeyen muhalifler için devrimci safları onlara kadar genişletme ihtiyacına da cevap verebilir. Bu bir yönüyle bulunduğu yerde de facto ilişkilerle gerçekleşebilir. Muhaliflerin bütün kategorilerini kendine çekmeye zorladığın zaman, kimi zaman tanımlanan ilişkilere direnmeleri haliyle gerginlik yaratabilir ve ilişki kopar. Onların tanımlanan kurallara uyamadığı bir durumda, senin onların tanımlayabileceği kurallara uygun zeminler yaratman hiç de kötü bir uzlaşma sayılmamalı. Bu nedenle Demokratik Kitle Partisi devrimci saflara gelemeyen muhalifler bakımından devrimci safların onların bulundukları konuma dek genişletilmesi işlevini görebilir. Hatta parti binasına bile gelmese bu muhalifler bir politik aidiyet duygusuyla davranabildikleri sürece üzerlerine düşeni yapmış sayılabilirler. İşte bu tanım aralığındaki niteliği ise böyle bir partiye gerçekten de bir siyasi dernek, kulüp ve aynı zamanda demokratik kitle örgütleri gibi bir demokratik kitle partisi özelliği verebilir. Senin bu özellikleri çoğaltmaya da ihtiyacın yok mu? Peki ne zaman? Hemen şimdi değil. Enterkonnekte politik faaliyetin omurgasının oluştuğu ve önerilen zeminler sahici hayatta karşılığını bulmaya başladığı momentte işte böyle bir demokratik kitle partisinin de eksikliğini hissedebilirsin ve bu girişim faaliyetinin mütemmim cüzü olarak kendisini dayatabilir. Elbette bu öngörü çerçevesinde bir demokratik kitle partisinin müfrezesi, ön çalışması, master planı gündeminde yer almalı ama kesinlikle atılacak ilk adım, kurulacak ilk müfreze olarak değil. Demokratik Kitle Partisi tartışmasında son bir nokta daha. Muhalefet meclisi önerisini kimi zaman yasal bir parti kurma girişiminin kılıfı olarak değerlendirdiğini söyleyenler var. Ama bu çok anlamsız bir yorum. Muhalefet meclisi önerisi yasal parti ile özdeşleşti mi bütün esprisini yitirir. Hiçbir işe yaramaz. Ancak bu iki farklı düzeydeki seçenek arasında hiç mi bağlantı kuramazsın? Muhalefet meclisi kurma çalışması sürecinde meclisin bileşenleri, sandalye sahipleri, Demokratik Kitle Partisi ya da başka bir şeyi oluşturmaya, kendilerini şu ya da bu biçimde ve öyle bir düzlemde de ifade etmeye karar veremez mi? İşte bunun yanıtını sen de veremezsin, ben de. Buna meclis karar verebilir. Sonuç.
Her sosyalist hangar yapan taşeron olmanın ötesinde saray yapabilen mimar olmaya mecbur. Yaşamak hemen şimdi. Kuralsızlığın kurallarının anlamı krallar çıplak ve kurallar çıplak olsundur. Sosyalist imajı da olmasın, çıplak bir sosyalistlik olsun, içi dışı bir. Bugün böyle bir çıplaklığa o denli ihtiyaç var ki, inan sana itibar kazandıracak ve davanı inanılır kılacak olan böyle bir kuralsız çıplaklıktır ki bunun adı doğal yaşamdır. İmajlar dünyasında değil. 80'li yılların ortalarından 90 küsurlara uzanan süreçte Türkiye gerçekten çok değişti. Cumhuriyet ideolojisinin nüfuz alanı daraldı. Ortaya çıkan boşluğu dünyanın kuzeyinde ideolojiler öldü sloganıyla pazarlanan ve iyi hasılat yapan tek tip ideolojinin yerli versiyonu doldurdu. Özgürlük ve eşitlik projelerinin ufkundaki ütopyalar özel operasyonlarla yıpratıldı. Onların yerini bir tür finansal pragmatizmin servet ütopyaları aldı. Medyanın toplumsal belirleyiciliği ürkütücü noktalara tırmandı. İletişim kanalları, çağdaş elitistlerin değişimi sorgulamaktan kaçınan ve hep rüzgarın yönünde seyreden fazla uyanık, hayli asabi bir güruhun eline geçti. Değişim tüm toplumsal yapıyı diklemesine yaladı, süpürdü. Birbirine İngilizce küfreden insanlar çıktı ortaya. Arabesk kültür, ilginç bir çeşitlenme sürecinden geçti. Yaşanamayan aşkların biçimi değişti. Biznes kavramı yüceltildi. Tüketim gücü en tepedeki statü sembolü haline geldi. Ve işlevini tamamlayan resmi yasakların yerini fiili yasaklar almaya başladı. Değişim sürecini, yeni düzeni sorgulama yasağı, bazı uzlaşmaları reddetme yasağı, radikal düşünme yasağı. Bu yasakları delmenin cezası dinozor damgasından başlıyor. İlkelliğe, kafasızlığa hatta teröristliğe kadar gidiyor. Alıntıyı burada kesip araya girmek zorundayım.